Ayrım 35, Cüceler, Marcus Hedges, sayfa 487. Başaracağız diye geçirdi içinden tunk dil, paslarından arındırılmış ve yağlanmış zincir gömleğin deri ceketin üzerine geçirirken. Andokai, Rodorio ile birlikte at sürüyordu. Magai'yi eğerinin önüne oturtup onu kahramanca tutmayı düşünürken tam tersi oldu. Andokai daha fazla yer açılsın diye eğeri söküp Rodorio'nun önde oturması ve yularları da kendi eline almak konusunda ısrar etti. Furgas ise bu konuyla ilgili bir takım alaycı yorumlarda bulundu. Gece yağan kar 1,5 arşın yüksekliğe ulaşmıştı. Atlar önden gidip midillere yol açmak zorunda kalmıştı. Peş peşe çizgi halinde ilerliyorlardı. Dejerun ise en arkada ölü kalıntıların arasında canı sıkılmış da onlarla birlikte gitmeye karar vermiş heykellerden biri gibi görünüyordu. Garip bir birliktelikten meydana gelen ekibin ilerlemesi giderek zorlaşıyordu. Yol almak konusunda kış onlara oldukça zorluk çıkarıyordu. Bu durum Tunkdil'e ilklerden gri dağlara ulaşmak konusunda tünellerin ne kadar önemli olduğunu göstermişti. Yaya ya da atlı olarak bile çok uzun sürüyordu. Bir haftada alacakları 200 millik yolu tünellerde iki günde almış olacaklardı. Atları öğle saatlerinde dinlendirirken Tunkdil Maga'ya kendileri nasıl buldukları konusunu tekrar sordu. Pek de zor olmadı diye anlattı. Diğer taraftan döndüm, cücelerle pazarlık yaptım ve sizin de kullandığınız tünelleri kullandım. Mifurdania'dan çıktım, Dijerun izinizi buldu ve gerisi kolayca geldi. Cücelerden meydana gelen bir grup dikkat çekiyor. Kara elfler sizi bu yüzden kolayca buluyor. Tunkdil furgası ateşin üzerine eritmek için kürekle kar toplarken yardım eden Narmora'yı izledi. Maga bakışlarını Rodario'ya çevirdi. Şu oyuncular onlara nasıl bulaştınız? Tunkdil olanları anlattı. Aha, demek Narmora değişik yetenekleri olan bir kadın, öyle mi? Dedi gülerek. Kilitleri açabildiğini öğrendiğinde tiyatro oyununu izledin mi? Oo, evet. Adı Bilgiye Aç Nudin'in korkunç şartlar altında çift sesli Nodon'una dönüşümü ve korunaklı ülkeyi felakete sürükleyişi tiyatro ağzına kadar doluydu. Oldukça uzun bir isimmiş, dedi Andokai gülümseyerek. Tunkdil onun ağzının kenarını yukarı doğru kalktığını ilk kez görüyordu ve gülümsemesinin ona her zamanki sert ifadesinden daha çok yakıştığını düşündü. Rodorio da tam o anda ona baktı ve gülümsemesinin kendisiyle ilgili olduğunu düşünerek aynı şekilde karşılık verdi. Ve büyük oyuncumuz da bu muhteşem Rodorio. İsmini gerçekten de hak ediyor. Her şehirde bir sevgilisi vardır diye tahmin ediyorum diye anlatmaya devam etti Tunkdil. Ona uyuyor. Benim rolümü kim oynuyor? O kısmını göremedim. Bir hırsızın peşine düşmek zorunda kaldım. Saygıdeğer Maga. Rodorio'yu yanlarına çağırdı. Ona sorabiliriz. Oyuncu hızla yanlarına geldi ve kadın tarafından sorguya çekildi. Saklı tiyatronun en iyi oyuncularına sahibiz, saygıdeğer Maga. Savaş sanatlarında yeterince yetenekli olduğu için sizi Narmora canlandırıyor. Kadın isteği üzerine eseri anlatmaya başladı ve Andokai bir ara sözünü kesti. Ölü ülkenin ilerleyişi ve Nudin'in değişini bu şekilde anlatmaya nasıl karar verdin diye bilmek istedi. Hakkında çok şey dinledim, eski efsaneleri araştırdım ve bolca sanatsal özgürlükle harmanlandım diye coşkuyla anlattı. Nasıl, beğendiniz mi? Gerçeğe oldukça yakın, özellikle Nudin'in değişimi konusu diye fikrini belirtti Tunkdil. O, dedi Rodorio, gerçekten etkilenerek. O halde sanat yine özünde gerçekleri barındırdığını ispat etmiştir, öyle değil mi? Teşekkür ederim, tekrar ateşin başına dönebilirsin diye kaba bir şekilde geri gönderdi Andokai oyuncuyu ve eseri değiştirmeyi de unutma. Ne de olsa ben hala yaşıyorum. Hem de nasıl yaşıyorsunuz saygıdeğer Maga, dedi tatlı dille ve kalbini fethetmek için mavi gözleriyle anlamlı bir şekilde baktı. Bir erkek sizi git diye emretti Maga ve Tunkdil'e döndü. Rodorio'nun gülümsemesi anında soldu. Keçi sakalı neresi yere değecek kadar yüzü asıldı. Emriniz olur, dedi kupkuru bir şekilde. Aha, reddedilen tavus kuşu tüylerini toplayıp ortadan kaybolur, dedi sahneyi baştan sona izlemiş olan Barogor gülerek. Oyuncunun dişleri zorlanmaktan kırılacak sonunda. İçki tulumunu bulmaya çalışarak kısık sesle bir şarkı tutturdu. Öyle olmayacak, dedi Furkas, kendinden emin bir şekilde arkaya doğru yaslanırken. Rodorio bir kadının istediğinden kolay kolay vazgeçmez. Reddedilmesi onu daha çok kamçılıyor. Narmora'ya bir öpücük verip onu daha sıkı sokuldu. Kadınlarla oynamayı bir gün bırakacaktır. Tabii bir gün çıldırmış kocaları tarafından öldürülmezse diye ekledi boyundalı neşeyle. İyi bir koşucu olma, zira dövüşmeyi bilmiyor. Kısa bir molanın ardından yola devam etmek üzere hazırlandılar. Tunkdil ve Maga da konuşmalarını ara vermişti. Dijerun yanına geldi ve önünde diz çöktü. Andokaide onun kenetlenmiş ellerine oturdu. Rodario bunu üzüntüyle izledi çünkü artık atın üzerine tek başına yolculuk yapacaktı. Takip eden günlerde Vuyaro'nun kar fırtınaları arasında ilerlemeye devam ettiler. Ancak güvenli bir yol takip etmekte oldukça zorlandılar. Atların karınlarına kadar gömüldüğü yerde midiller hiç ilerleyemiyordu. Dijerun sahibesini taşıyordu ve ikisinin ağırlığı yüzünden dev beline kadar soğuk karların içine gömülüyordu. Birkaç kez geri dönüp kendilerini daha güvenli yollar bulmak zorunda kalmışlardı ancak Kızıl Dağlar gözlerinden kaçamazdı. Kızıl kayalarıyla onlara açık seçik yol gösteriyordu ve kış güneşinin gri bulutların arasından açtığı o nadir anlarda ise sanki yanıyormuş gibi görünüyorlardı. Sonunda soyu Kızıl Dağ'a doğru uzanan dar bir vadinin girişine vardılar. Giriş kısmı ile vadinin 5 dönemecinde de duvarlar yükseliyordu. Düşmanları burada geçit yoktu. Borengar boyunun cüceleri dikkatliydi. Başardık diye sevindi Tunktil. Bitkin bir halde sakalını sildi ve burnunun altına oluşmuş buz parçalarını temizledi. Teni buz gibiydi ve ayakları neredeyse hissetmiyordu. Zincir gömleğini bir süre daha çıplak elle tutarsa elleri yapışıp kalacak gibiydi. İyi bir bira vücudumdaki soğuk kovacaktır. Giriş şu ileride diye seslendi yüksek sesle. Savaş çekizler aşmaları gereken 6 engele kuşkulu gözlerle baktılar. Neden bunca önlem aldıklarını merak ediyorum diye kaygılarını dillendirdi boyunda. Onca duvarı görünce. Soğuktan korunmak için saç kuyruğunu şal gibi boynuna dolamıştı. Tiano'nun yaratıkları batıdan değil de sanki buradan saldırıyorlarmış gibi görünüyor. Bunu sıcak bir yere girdiğimizde düşünebilir miyiz lütfen diye rica etti Rodario. Dişleri birbirine çarparak. Ayak parmaklarım daha fazla dayanamayacak ve düşecekler. Onun da burnunun altından buzlar sarkıyordu. Oyuncular küçük kızlar gibidirler dedi Barrogor küçümseyerek ya da parlak sakal gibi. Aralarında ne de olsa hiçbir fark yok. Şu içkiden biraz daha içsene belki sarhoşluktan düşüp karların içinde geberirsin dedi Goyimgar nefretle tıslayarak. Sen o titreyen parmaklarını o kılıca tek bir kanca bile hazırlayamazsın. Bunu hissedebiliyorum. Senin hissettiğin şey kıçındaki baskı çünkü sürekli altına ediyorsun yavrum diye cevap verdi ve yüzüne dahi bakmadı. Boyunda daire şeklinde bir dizilişte at sürmelerini istedi. Dikkatlice ve silahlarını çekmiş olarak vadiyi geçip yaklaşık 40 adım göğe doğru uzanan yıkık kale duvarına ulaştılar. Rünlerle bezeli demir bir kapı ilerleyişlerini durdurdu. İlkler taşları süslemekle pek uğraşmamış basit bloklar halinde üst üste yığmışlardı. Tunktil eski yazıları yüksek sesle okudu, kapı aydınlandı ve kanatlar açılarak geçişlerine izin verdi. Keşke her şeyi okumak ve demir dövmek kadar basit olsa. Ekip harekete geçti. Senin için kolay tabii, bilgi her zaman işe yarar eğitim dedi boyundan gülerek ve arkalarını kolladı. Her seferinde bunu ispat ediyorsun, sen olmasan. Zırh gömleğin halkaları şangırdadı hafifçe, anında sustu ve gözleri kocaman açıldı. Bırak kasadını diye kekeledi ve sırtına uzanmaya çalıştı. Sırtına siyah bir ok saplanmıştı ve ikinci bir ok vızıldayarak gelip elini zırhına çivileyerek bedenine saplandı. Ok öylesine bir şiddetle atılmıştı ki ucu ön tarafından çıkmıştı, boyundan inleyerek eğerinden düştü. Durun diye bağırdı Rodario. Diğerlerinin dikkatini çekmek için ve atını durdurdu. Tehlikeli bir şeyin kulağın dibinden vızıldayarak geçtiğini duydu. Ok atının boynuna isabet etti. Hayvan kişneyerek düştü ve oyuncu kardan beyaz bir bulutun içine yuvarlandı. Dijerun döndü ve aynı anda bir isabet aldı. Uzun ok garip bir sesle zırhına, hemen Andokai'nin göğsünün biraz yanına saplandı. Ancak miğferin arkasından yine herhangi bir ses duyulmadı. Derhal arkasını dönerek efendisini oklardan korumaya çalıştı. Maga yüksek sesle lanet okuyarak bir büyü yaptı. Ne oldu diye sordu Furgas ve ekipteki diğer herkes gibi geriye döndü. Orada diye vadinin girişinde duran uzun boylu uzun sarı saçlı yaratığı işaret etti Namor'a. Kara elf yayına bir ok daha yerleştiriyordu. Ok doğruca Tunktil'e doğru uçtu. Cüce eğerinden atlayıp ölümcül silahtan kaçmak istedi ancak üzengisine dolandı ve zamanında kaçamadı. Ok sessizce vızıldayarak geldi ve bir parmak mesafe kala havada hareketsiz kaldı. Ucu doğruca kalbini işaret ediyordu. Tunktil dona kaldı. Çabuk boyundeli alın ve buradan hemen uzaklaşalım dedi Maga nefes nefese. Büyüyü uzun süre tutamayacağım. Lanet olası kara elf diye bağırdı boyundeli gözlerinde öldürme arzusuyla ve Midilis'ini çevirmek istedi. Orada bir tane daha var onlar benim. Hayır diye durdurdu Tunktil onu ve öne baktı. Gerçekten de iki tane kara elf yan yana duruyor koruma serinin sonlanmasını bekliyorlardı. Andokain'in korumasından çıkıp oklara hedef olursun. Kardeşin anlamsız intikam duygusundan daha önemli şu anda. Midilinin yularını tuttu. Çekil. Hiddetli onu tanımaksızın bakıyordu. Baltasını indirmek üzere kaldırdı. Boyunda kanlar içinde doğruldu. Hayır kardeşim, bunun olmasın, bir kez daha izin verme diyerek inledi ve karga burnundan destek alarak ayağa kalkmaya çalıştı. Ancak başaramadı. Bir eli okla sırtına mıhlanmıştı. Acıdan gözleri yaşardı. Sonra sustu ve bedeni gevşedi. Hayır, ölmesine izin verme, bırak kas. Boyundil eğerinden atlayıp yanına diz çöktü. Kalbi hala atıyor. Hızla okun ucunu kesti ve kardeşini kaldırdı. Onu kaleye götürmeliyiz. Hareketsiz bedeni Midil'in üzerine yatırıp etrafındaki bağrışmalardan şaşkına dönmüş hayvanı yularından çekerek kapıya doğru sürdüler. Cücenin kardaki kan izlerini görünce Tunktin için soğuk bir korku sardı. Bu yolculuk savaşçılara da felaket getiriyor. Karşısındaki kara elflere baktı. Sarışın olanını Sintoras'a benzetti. Lanet olası canavar. Vahada Dijerin'in saldırısından kurtulmuş olmalı. Şimdi ise geri dönüp kendisinin de yeşil koruda öldürdükleri eşin intikamını almaya gelmiş olmalıydı. Sintoras boynundan bir bant koparıp bir sonra atacağı okun etrafını sardı ve nişan aldı. Aralarındaki mesafe 250 adım kadardı ancak Tunktil ölümcül silahın kendilerine kadar ulaşacağından şüphe etmiyordu. Yayı serbest bıraktı ve ardından Sintoras'ın yanındaki de ateş etti. Dikkat edin diye uyardı Tunktil diğerlerini ve o okları gözden kaybetti. Göremeyecek kadar hızlıydılar. İlk ok Andokain'in büyük kalkanını delip geçtiğinde kalkan parıldadı. İkinci ok Dijerun'un sırtına saplanıp metal zırhına gömüldü. Bu sefer savaşçının miğferinin altından bir ses duyuldu ve yarasından sanki ağzına kadar dolu bir torba patlamışçasına parlak sarı bir sıvı fışkırmaya başladı. Tunktil bu şeyi kral kayalıklarında görmüştü, kurtarıldıktan hemen sonra yoldaki su birikintisinde. O zaman da gerçekten yaralanmıştı demek ki. Savaşçı sendeledi, başını salladı ve yürümeye devam etti fakat eskisine göre oldukça yavaştı. Durmayın. Hem koşarak hem de atların üzerinde ikinci kapıya doğru ilerlediler. Tunktil kapıyı açtı ve yine arkalarından kapattığında kendilerini biraz daha emniyette hissettiler. Daha hızlı. Boyundil onları acele ettiriyordu. Kardeşinin kanı Midil'in sırtını kırmızıya boyamıştı. Dijerun'un yarasından sızan sıvı sarıdan koyu griye dönmüştü ve savaşçının hızı giderek yavaşlıyordu. Cüce insan ve hayvanların bacakları bir sonraki kapıya inen yokuştan aşağı ilerlerken derin kara batıp çıkıyordu. Bu görüntü Tunktil'e kış aylarında Frala ve Sunja'yla kızak kaydıkları İondar'daki mağaranın yanındaki hafif yokuşu anımsattı. Çabucak karar vererek Goemgar'ın kalkanını aldı ve onu ters çevirdi. Boyundal'ın içine yatır, kayarak daha hızlı ineriz. Ağır yaralıyı kalkanın içine yatırdılar, hiddetle üzerine uzanarak ona koruma sağladı ve bu şekilde beyaz yüzeyin üzerinde ilginç bir şekilde kendilerine açılan üçüncü kapıya doğru indiler. Kalkan düz yüzeye giderek hızlandı ve Boyundal onu ne kontrol edebilir ne de durdurabilir hale geldi. Çok geçmeden tam da onları ellerinde baltalarla karşılamayı bekleyen cüce grubun üzerine doğru fırladılar. Tunktil elini ağzına götürerek bağırdı. Frakkas adına bizler ikinciler boyundan cüceleriz diye seslendi savunmadan bekleyen cücelere. Sesi bir beyaz bulut olarak soğuk havada asılı kaldı. Silahlarınızı indirin. İlkler yaklaşmakta olan dostları son anda tanıdılar ve etrafına parlak karlar saçan garip araç aralarından geçip gitsin diye boşluk açtılar. Mucize eseri kimseye zarar gelmemişti. Yolcuların geri kalanı nefes nefese öndekilere yetiştiler. Zırhlarıyla kürklerinden dolayı sadece gözleri görünen ve şüpheyle bakan nöbetçilerle karşı karşıya geldiler. Uzun mızraklar, baltalar ve savaş çekişlerinden oluşan bir orman dikildi karşılarına. Yaratıcımız olan Vrakkas'ın hayır duası sizlerle olsun. Yaşam ateşiniz asla sönmesin. Benim adım Tunktil Altınel diye kendini tanıttı nefes nefese ve omuzundan geriye dönerek kara elflere göz attı. Bunlar arkadaş ve yoldaşlarım. Kralınızla konuşmalıyız. Korunaklı ülkenin kurtuluşunu konuşmamız için klanlar meclisi gönderdi bizi. Çelik ve demirden orman aralandı. Zincir gömlek, deri pantolon ve özellikle ustaca işlenmiş beyaz bir kürk pelerin giymiş bir cüce öne çıktı. Uzun yıllardır diğer klan ve boylar hakkında hiç haber alamadık ve şimdi de ölü ülke uyanınca cücelerle uzunlardan meydana gelen garip bir topluluk ortaya çıkıyor, öyle mi? Sesi bir erkek için oldukça garipti. Adı ve sanı olmayan bu cüce bizimle bu şekilde nasıl konuşur diye gürledi Bavragor ve öne çıktı. konuşan cüceden en az bir kafa daha uzundu. Ben Çekiç Yumruk klanından Barogor Çekiç Yumruk. Broğun boyundanım, demircinin çocuğuyum ve seninle eşitim. İlklerin konukseverlik anlayışı bu mu? Sadece bir cüce bu şekilde gürler dedi ve diğeri şalını indirip yüzünü gösterdi. Tunktil'in dili tutuldu. Bir dişi cücenin yüzüne bakıyordu. Narin hatları belli oluyordu ve sakal yerine çenesinde yanlarına doğru sıklaşıp gürleşen kahverengi ince tüyleri vardı. Ben buz parmak klanından Blendis buz parmak. İlklerin ana kapısını ben koruyorum. Bu yüzden onları içeriye almadan önce misafirlerin kim olduğuna bakarım dedi. Aynı şekilde korkusuzca. 4. Korunaklı ülke İlkler Krallığı Borengar 6234. Güneş Döngüsü Kış. Sen dişisin dedi Barogor şaşırarak. İyi bildin Çekiç Yumruk klanından Barogor Çekiç Yumruk diye karşılık verdi dişi cüce hafifçe dalga geçip gülümseyerek. Keskin gözlerin var. Sonra da yaralı boyundayla ilgilenmeleri için emir verdi. Dört cüce onu kalkanla birlikte kaldırıp dördüncü kapıya doğru taşıdılar. Tunktil başını eğerek ona izin verdikten sonra kardeşi yaralının yanından ayrılmadı. Sizi büyük salona alacağız. Orada kraliçeyle görüşeceksiniz. Dişi nöbetçi merakla Tunktil'i süzdü ve ardından dönüp yürümeye başladı. Onu takip ettiler. Tunktil onu kara elflere karşı uyardı. Bunun üzerine Balindis savaşçılara büyük mızrak ve taş atan mancınıklarla silahlandırılmış üçüncü duvara konuşlanmaları emrini verdi. Onlara neden ihtiyaç duyuyorsunuz diye öğrenmek istedi Tunktil. Uzun yıllar önce Tion'un üzerimize gönderdiği trollerle savaşıyorduk. Atalarımız saldırılarını engellemek için bu duvarları inşa ettiler ve sonunda da canavarlar yenildi. Kadın yukarı baktı. Bir nöbetçi her şeyin sakin olduğunu işaret etti. Kara elfler geri çekilmiş anlaşılan. Sizden ne istiyorlar? Kusura bakma ancak bunu liderinizle konuşacağım diyerek inleyici bakışlarından gözünü çevirdi Tunktil. Bu oldukça bilgilendirici dedi Rodario epey heyecanlanmış bir halde. Burada kadınlar pantolonu giymiş görünüyor. Dişi cücelerin ayaklanışı. Keşke şu lanet olsun mürekkebim donmamış olsaydı dedi üzüntüyle. Bunları hepsini hayatta hatırlayamam. Ayaklanma mı? Balindis güldü. Hayır ayaklanma falan yok. Kadın ve erkeğin görevleri paylaşması doğal değil mi? Dijerun Andokai yere bırakmış arkalarından sağa sola sallanarak yürüyordu ancak son kapı kemerin altından geçtikten sonra durup sütunlardan birine yaslandı. Savaşçının durumu hiç iyi değil diye yorumda bulundu Tunktil. Dijerun kral kayasına yaralandığı için kendisini suçlu hissediyordu. Sadece birkaç adım daha yürümesi gerekecek sonra hekimlerimiz onunla ilgilenir. Savaşçının sıradan insanlardan daha uzun olması onu şaşırtmamış görünüyordu. Hayır buna gerek yok siz önden gidin. Onunla benim ilgilenmem gerekiyor diyerek onları önden gönderdi Andokai. Dijerun taş duvara yaslı olarak yavaşça aşağı kaydı ve karın içine çöktü. Peşinizden geliriz. Sizlerin bilgisi onun yaralarını iyileştirmeye yetmez. Sadece benim sihrim onu iyileştirebilir. Kendi bitkin halini aldırış etmeden yanına çöktü ve kalan son gücünü zorladı. Gidin diye sertçe emretti ve diğerleri itiraz etmeden yollarına devam ettiler. Demek İlkler Krallığı burası. Tunktil dağın kızıl yamaçlarına baktı. Cüceler dağın ayaklarından birini baş döndürücü yükseklikte 9 kuleli bir kale inşa etmişlerdi. Yapı tarzı olarak ikincilerden farklı, daha yuvarlak katlıydı ancak aynı derecede sağlam görünüyordu. Gereksiz süslemelerden tamamen vazgeçmişlerdi. Grup atları geride bırakarak kulelerden birinin dibindeki ahşap platforma çıktı. Hareket etmeden sakin şekilde durun. İlk seferinde garip gelebilir. Balindis bir kol hareket ettirdi ve aynı anda birden yukarı doğru fırladılar. Dönen dar ve dik merdivenlerin yanından hızla geçtiler. Tunktil tırmanırlarken zincirlerin boşalıp makaralara dolandığını duyabiliyordu. Halkı taşıyan bir palanga. Merdiven çıkmaktan mı sıkıldınız diye sordu dişi cüceye. Balindis ona gülümsedi ve bu hareket yüzünün çizgilerini daha da güzel bir hale getirdi. Hayatı kolaylaştırıyor. 9 kuleden en yükseğinin tepesine korumalı yürüme yoluna çıktılar. Yol boyunca ilerleyip geniş ve ayaksız bir asma köprünün ağzına kadar yürüdüler. Sağ ve sol taraflarında 200 adım derinliğinde uçurum vardı. Çevrelerinde kargalar uçuşuyor. Rüzgar hiç olmadığı kadar sert ve soğuk esiyordu. Narmora kırmızı başörtüsünün uçmaması için dikkat ediyordu. 10 adım genişliğinde 15 adım yüksekliğindeki ana giriş kapalı kaldı. Ancak Balindis onları başka bir kapı açarak içeri aldı ve salona girdiler. Bahragor memnun bir şekilde başını salladı. "Biliyordum zaten," diye mırıldandı ve daha fazla konuşmasına gerek kalmadı, zira herkes o anda onun iplerin taş işçiliği konusundaki değerlendirmesini yaptığını anlamıştı. Onu etkilemeyen şey Furgas, Roda Rio ve Narmora için ise hayranlık uyandırıcı ve şaşırtıcıydı. "Hep duymuşumdur, ancak kayalara böylesine salon ve mekanlar oyulabileceğine hiç inanmamıştım," dedi Furgas saygıyla ve sesini alçalttı. "Mutlaka yeni bir tiyatroya ihtiyacımız var," diye karar verdi oyuncu. "İzleyicilere bu muhteşem görüntüyü sunabilmemiz için çok daha büyük olmalı." Parmaklarıyla kayaya dokundu. "Hepsi gerçek, karton değil, inanılmaz, masal gibi." Bronz ve bakırdan yapılmış heykelleri seyrettiler. Detayları özellikle cüceleri çok heyecanlandırmıştı. Tio'nun yaratıklarına karşı verilen savaşlar betimlenmişti. Ancak aralarında tek heykeller de mevcuttu. Beşincilerin ata babası ya da ilklerin olağanüstü dişi ve erkek savaşçılarıydı bunlar. "Buradan," dedi rehberleri ve sonraki harikayı göstermek için bir iki adım önden yürüdü. Bahragor bu sefer ilklerin en azından mühendislik olarak çok başarılı olduklarını kabul etmek zorunda kaldı. Sonsuz derinlikteki uçurumların üzerinden geçen köprülerde kayaların yetmediği yerleri parlak çelikten plakalarla doldurmuşlar ve çevrelerini dövme demirden korkuluklarla, gümüş süslemelerle bezemişlerdi. Son köprüde atları çivili çizmeleri hoş sesler çıkarmaya başladı. Her plaka farklı tınıyordu. Yankılar boş mağaralardan çoğalıp birbirlerine karışarak muhteşem bir konsere dönüşüyordu. "Ben teslim oluyorum," dedi Rodario. Sonunda Cüce Kralı'nın eserleri karşısında ezilmiş olarak. "Proje suya düştü. Sıradan bir oyun sergileyeceğiz. Hiçbir illüzyon bu muhteşemliği taklit edemez. Yanından bile geçemez." "Yok, yaparız," dedi Furgas kendinden emin bir ses tonuyla. "Sadece pahalıya mal olur." Kıyafetleriyle zırhlarındaki son karlar eridi. Kendilerini daha rahat hissetmeye başladılar ve üzerlerine yorgunluk çöktü. Balindis büyük bir kapının önünde durup kapıyı çaldı. Kapının aralığından altın renkli bir ışık sızıyor. İçeride karşılaşacakları ihtişamın haberini veriyordu. Dikdörtgen salonun tamamı altın varakla süslenmişti. Duvarlar yakılmış mum ve şamdanların sıcaklığını yansıtıyordu. İkler klanının fertlerinin dağların böğründen çıkardığı altın, gümüş ve brakkasyum ve diğer değerli madenlerden yapılma heykeller süslüyordu her tarafı. Heykellerin üzerine serbestçe değiştirip asılabilen ziynet eşyaları bulunuyordu. Kraliçe 20 adım ileride yekpare çelik gibi görünen bir tahtta oturuyordu. Altın zırhlar içinde erkek ve dişi cüceler tarafından korunuyordu. 35. ayrımın sonu, sayfa 500.